İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba efendim. İletişim Aile Başlar programına hoş geldiniz. Evet, bugün sizinle biraz şu ne menem şeydir psikoloji denen şey, onu konuşmak istiyoruz. Gündelik hayatımızda hepimizin çoğu zaman kullandığı bir kelimedir. Psikolojin düzgün değil galiba. Psikolojisi bozulmuş. Çok psikolojik duruyor. Ve gerçekten çoğumuz da bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Dışarıdan baktığımızda bir takım suskunluğu ya da uzağa dalmışlığı ya da sinir bozucu halleri hemen psikolojik olarak değerlendirip hatta kimi evlerde hemen koşturularak depresyon ilaçları, antidepresan ilaçlar yani getirilip sen şundan al iyi gelir denildi de vakadır. Onun için olsa gerek herhalde 2010 senesinin henüz ilk 10 ayında geçtiğimiz senelerde 9 milyon kullanılan antidepresan ilaç kutusu 36 milyona çıkmış. Birbirimize çok yardımcı oluyoruz bu konuda. Hem psikolojiyi bozmada hem de güya psikolojiyi iyileştirmede ilaç verme konusunda. Bu yönüyle de hepimiz bir parça sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumlulukları hani karşıyı küçümser gibi ya da karşıyı yok sayar gibi ya da karşının mutsuzluğu üzerine planlar kurduğumuz için olsa gerek biraz psikoloji konusunda çoğumuz bir nebze olsun o geçişli süreçlerde birbirimizi iğnelemeyi ve onun üzerinden bir kurgu planlamayı hep seviyoruz. Aslında psikolojinin konusu nedir? Onu bilmek lazım, psikoloji nedir? Bizim ruh olaylarımız, hayat ve toplumsal olaylar ile her zaman birleşik bir vaziyette gözüküyor bize. Hepimize öyle geliyor. Hiçbir zaman da aslında bu iki cins olaydan ayrı olarak meydana gelmiyorlar ruh olaylarımız. Yani hem hayat hem toplumsal olaylarla ilgili ilişiği olduğu için söylüyorum. Düşünen ve bir takım duyguları yaşayan insan aynı zamanda nefes almakta ve kalbi çarpmaktadır. Böylece ruh olayları fizyolojik olaylarla birleşik halde doğuyor. Diğer taraftan aslında düşünen ve bir takım duyguları bulunan insan bir cemiyetin içerisine dalmış bulunuyor ve o toplumun ruhsal hayatı fertlerin, bireylerin şuuruna kendi yansımalarını gönderiyor. Böylece bireylerin ruhsal hayatı toplumun ruhsal hayatından ibaret bir denizin içerisinde dalmış gibidir. Aslında bu düşünceler şu meseleyi ortaya koymaktadır diyebiliriz bence. Ruh olayları kendilerinden asla ayrılmadıkları fizyolojik olayların bir gölgesi gibi midirler acaba? Yahut da düşünen varlığın içerisine gömülü bulunduğu sosyal olayların sesinin bir yansıması mıdır diye sormadan edemiyoruz aslında. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba, devam ediyoruz efendim. Biz şimdi şöyle bir tarafı var. Ruhsal olaylarla fizyolojik olaylar arasında farklar var mı? Tabii ki var. Birincisi, aynı ortamda cereyan etmezler. Fiziki olaylar uzay içinde yer tutarlar. Mesela diyelim ki benim elimde bir yazı yazdığım kağıt olsa, o kağıdın üzerinde bulunsa elim, fizyolojik olaylarda böyledir. Yani bir kağıdın üzerine yazdığınız o tutan yazının elle tutunmuş halidir. Ruhsal olaylar ise uzay içinde bulunmazlar ve uzayda asla bir yer tutmazlar. Düşüncelerimiz acılarımızın yanında bir yer tutmaz. Bakın bu çok önemli. Düşüncelerimiz acılarımızın yanında bir yer tutmaz. Tasavvurlarımızla isteklerimiz birbirlerinin içerisinde erimiş gibidirler. Ancak onları ifade eden kelimeler birbirlerinden ayrılır ve yan yana sıralanırlar. Şimdi bizim bir takım isteklerimiz var diyelim ki. Bunun yanı sıra da böyle gece yastığa başımızı koyduğumuzda bir takım şeyleri hayal ederiz, düşünürüz, onları gözümüzün önünden geçiririz. Yavaş yavaş ne olacağını, ne biteceğini merak ederiz. İşte bu ortam içerisinde evet şu şöyle olsun, bu böyle olsun dediklerimizle bir de kendimizi görmek istediğimiz yerler vardır. Örneğin eşinizden istekleriniz vardır. Bana şöyle davransın, böyle davransın. Bu bir istektir. Ama bir de eşinizi değişik şekillerde hayal etmeniz vardır. Örneğin filanca elbise içerisinde, örneğin başka bir mekan içerisinde vesaire vesaire. İşte birisinin şekilsel boyutu ya da onu yeniden inşa ettiğiniz taraf, istekler genelde davranışlar ve imkanlarla alakalı bir şeydir. Ama tasavvur dediğimiz şey hayal dünyasında ise çoğunlukla bunlar o imkanların dışında, hani mevcudun çok ötesinde bir şeyi arzulamaktır. O zaman da örnek, diyelim ki insan, işte biraz çok değişik bir örnek olacak ama evlenmeden önce hayalinde belli bir tipoloji var. İşte ben diyor beyaz renkli ya da işte esmer ya da buğday tenli birisi evleneceğim diyor. Tam isteğinin tam aksi biriyle evlendiğini düşünelim. Daha sonra işte eşini hala o şekilde hayal ediyor olması işte onun bir tasavvurudur. Bu ayrı bir şey. Ama isteklerimiz onun bize gösterdiği tutum, davranış biçimleridir. İşte bu yönüyle de sevgili dostlar, bizler bir nevi onları ifade ederken, kelimeleri birbirinden ayırırken yan yana sıralanan istek ve hayallerimizi ancak ve ancak kendi kişisel dünyamıza göre nitelendirmekteyiz, etiketlemekteyiz. Ruhsal olayların hiçbir yeri yoktur aslında. Ancak benzetme yoluyla bir acının derinliğinden veya bir zekanın enginliğinden bahsedilebilir. Ne diyebiliriz mesela? Çok basit bir ifadeyle, çok derin yaralar açtı bende, onulmaz yaralar açtı, tedavisi mümkün değil. Oysa biz görmüyoruz o acıyı. Değil mi? Birisi bana şunu resmini çizsin. Ayrılık acısının resmini çizsin mesela. Bunu bir tarif etsin. Hani mesela bedensel olarak, fiziki olarak hastalığınızın belirtileri vardır ve üzerinde görürsünüz onu. Diyelim ki böbreğiniz bile rahatsız olsa, içeride kalan bir organ için söylüyorum. Bunun tansiyon olarak başka şekillerde ortaya çıktığını görürüz ki evet bu adamda şu hastalık var dersiniz. Ama ayrılık acısı çekmiş birisinin bana resmini çizmek o kadar çok zor ki nasıl reaktif davranış, reaksiyon göstereceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Kimisi Allah korusun intiharı düşünürken, kimisi kendi içinde acıları daha derinleştirdiğini görmekteyiz. Hatırlarsanız çok önceleriydi, 3-4 sene önce bir şehirde annelerinin ayrılığı üzerine, ölümleri üzerine 4 kardeş aynı anda aynı yöntemle bir evde ölü bulundular. Şimdi bunun resmi yok işte. Bu anlatılamaz bir durum, tutum. Bu ruhsal tarafı. Çünkü insanların sadece otururken, bakın biz hep şunu diyoruz ya, konunun başında anlattım. Psikolojisi bozuk. Sadece durarak onun şekline göre hareket ediyoruz. Aslında darbeyi nereden, nasıl, niçin aldığını bilmiyoruz. Nasıl bir darbe aldığını bilmiyoruz. O darbenin adını bilmiyoruz. Çok basit bir ifade. Ayrılmış bir çift düşünelim ve çocukları başında bir anne düşünelim. Henüz okullar yeni açıldığı için söylüyorum. Okul kayıtların şunları bunları hepsini tek başına yapıyor anne. Baba oralı bile değil. Hatta yapabilecek bir şey var mı? Maddi olarak katkıda bulunabilir miyim diye sormuyor mesela. Ama daha sonra şöyle bir size gönderme yapıyor. Diyor ki doğum gününde çocukları bana gönder ya da şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Niye bu engel oluyorsun? Şimdi bakın. Peki bu cümleyi söyleyince ayrıldığınız eşinizin taşıyacağı ruh halini hiç düşündünüz mü? Bu ruh halinin sizin emanetiniz olan çocuklar üzerinde yansımasını hiç düşündünüz mü? Düşünmedik. İşte bunun bir adı ya da bir resmi yoktur. Olmadığı için de biz ruhi olaylar arasında yaşanırken kendi içimizde kaybolup gidişlerimizi çoğu zaman gözlemleyemiyoruz ve çözemiyoruz. Aslında ruhsal olayların ölçülemez olması bir nevi kişinin kendini de iyi tanımlayamadığının da ifadesidir. Çünkü kişi kendisini iyi tanımlayabilseydi, örneğin biliyor, şunu biliyor mesela. Ben şunu yaparsam bu olur, değil mi? Ama yapıyor. Daha sonra, ondan sonra karşısına çıkan psikolojik yaralar ve derinlikli duruş onu sarsarken bir sonrakinde aynı hatayı tekrarlama gereği hissettiğinde bu defa kendini tanıyarak değil, aslında kendinden kaçmak suretiyle bunu yapıyor. Kendini tanıdığı için değil. Tanısaydı, yani gerçekten tanıyıp, tanımak şudur. Bilmek ayrıdır, tanımak apayrı. Siz böyle olursa böyle olur biliyorsunuz. Ama bunu yaşadığınızda tanışırsınız. Başınıza gelen sıkıntıyla tanışırsınız. Ama hala tanımamaya inat ediyorsanız, bildiğinizin de bir anlamı yoktur. Çünkü 2 kere 2 de 4 ederin karşılığında yaşayacağınız psikolojik durumları bir daha yaşama gereği hissediyorsanız siz bir mazoşistsiniz. Gerçekten kendinizi işkence eden ve bu duyguyu kendinizle özdeşleştiren, yani Allah korusun böyle insanlarla yan yana yaşamak da çok güç. Var mı? Kesinlikle var. İşte o açıdan yaklaşıyoruz. Dolayısıyla da sevgili dostlar, biz ruhsal olayları çizemiyoruz, ölçemiyoruz, gösteremiyoruz. Çünkü uzayda bir karşılığı yok. Yani görsel olarak bakın, sizin orada bıraktığınız bir karşılığı yok. Belki sadece şu tarafından yaklaşabiliriz. Bir gözyaşı olarak ortaya çıkan acıları ve yansımaları ortaya koyduğumuzda bunun da karşılığı herhalde yüce yaratıcının yanında olsa gerek diyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu İletişim Ayda Başlar devam ediyor efendim. Ben Fatih Akbaba. Peki ruhsal olaylar zaman içinde geçerler mi? Evet, zaman içinde geçerler. Madde dünyası bütünüyle her zaman hal içinde bulunuyor. Yani hal şimdi. Şimdi bulunuyor. Şuurda ise bütün maziyi saklayabiliyoruz. Bakın şimdi. Zihnimizde şöyle bir hatırlayalım. İlkokul ilk günü nasıl gitmiştik? Hepimiz hatırlarız. Hele benim gibi kara önlük giyenler, siyah demiyorum, direkt söylüyorum, kara önlük giyenler, beyaz yaka. İlk taktığında annem biraz kız işiydi benim yakam. Hatta ağlamıştım. Nasıl ağlamıştım? Okuldan döndükten sonra ağlamıştım. Kızların yakasına benziyor benim yaka, baktım. Anneme dedim ki kızlarınki de böyleydi. Gitmiyorum ben okula diye. Yani 7 yaşındaki çocuğun kendini erkek olarak nitelendirdiği bir toplumda yaşadık. 7 yaşında erkekliğin ne olduğunu biliyorsun. Kızlardan farklısın. Şimdi pekala maalesef unisex giysileri çok rahat giyebiliyoruz. Yani herkes giyebiliyor bunu. O dönemin Türkiye'sinde yaka biraz benziyor diye anneme isyanlar etmiştim. Bu isyanları yaparken de hani pekala da şöyle bir duruşumuz vardı. Erkekse bir duruş. 7 yaşındasın be evladım. Ama işte dünya sizi nereye getiriyor? Artık diyor ki biz bir nevi unisex giysilere kadar giyebileceğimiz bir ortama dönüştürüyor. İşte bu bağlamda düşündüğümüzde hepimizin psikolojik olarak zaman içerisinde geçmişte bıraktığımız her ne varsa, o geçmişte bıraktıklarımızı, yaşadıklarımızı zihnimizde, şuurumuzda, beynimizde bir yerlere kodluyoruz. Zamanı gelindiğinde bunlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir şarkıyı dinlediğinizde ah bu benim dinlediğim ilk şarkıydı onunla diyebiliyorsunuz. ya da lanet olsun ya, bir daha duymak istemiyorum bu parçayı diyorsunuz. Peki iki cümlede size ait hangisinde zihninizde olumlu bir şey var? İlkinde bu bizim ilk dinlediğimiz şarkıydı dediğinizde işte orada böyle erime halleri, bir anlamda o geçmişi yakalayıp o günlere gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ya yanlış mı yaptım ki acaba, tüh ya falan demeye başlıyorsunuz. İşte o esnada bir gitgeller yaşayan insan ya da lanet olsun bir daha duymak istemiyorum dediğinizde nefret duygusu ön plana çıkmaktadır ki hala kurtulamadığınız birisi var hayatınızda. İşte anılar zihinde size böyle bir kodlama yaparken siz psikolojinizi düzeltmek için yalan yanlış yere mesaj atarsınız mesela. Diyelim ki pardon yanlış atmışım, arkadaşıma yolluyordum dersiniz. O tabii ki böyle hani kayadan sessiz, buzdan soğuk bir edayla, değil mi? Böyle seni yok sayar bir şekilde boş bir mesaj bile göndermez. Siz o boş bir mesaja bile talipsiniz. O esnada ikiye bir telefona bakarsınız, ikiye bir telefona bakarsınız. En sonunda artık telefonu uzak bir yere koyarsınız. Niçin? Çünkü sürekli bakmak eylemini, psikolojinize verdiği o ağır yükü geçmişinizle beraber taşımak istemediğinizdendir. İşte bunların hepsini doğru ifade edersek, sevgili dostlar, zihnimiz, şuurumuz, beynimiz bize hep bir halleri ortaya koymaktadır. Evet, ruh halleri sürekli midir? Süreklidir. Durmadan akan bir nehre benzerler mi? Benzerler. Süreklidir. Onun için de insanların mutluluk ve huzur kavramları doğru anlamazlar. Mutluluk çoğu zaman bizim maddi bir duyuyla alakalı bir şeydir. Örneğin, mutlu olursunuz. Neye göre? Çikolata yediğinizde mutlu olursunuz. Bakın. Ve onun süresi vardır. Ağzınızdadır. Bir müddet sonra tadı gidene kadar dişini fırçaladın mı bitti babacığım. Bu kadar. Ya da üzerine bir çay aldın mı? Oh, çikolata tadı gitti. O esnadadır mutluluk. Onun için de bu anne babalara sesleniyorum. Çocuklarının bazen uyuşturucu ya da madde bağımlılığı esnasında yaşadığı fizyolojik değişimlere iyi baksınlar. Madde bağımlılarında ve uyuşturucuda kısa süreli mutluluklar vardır ve vücut onu belli sürelerde istemektedir. Bir müddet sonra o doz yetmeyince dozajı artıran ihtiyaçlara dönüşür. Bir müddet sonra bir ölçek alıyorsa diğerinde iki ölçeğe çıkartacaktır. Ta ki Allah korusun bunun en sonu o hani altın vuruş dedikleri noktadır ki işte o esnaya kadar giden süreç mutlulukla alakalı bir şeydir. Huzurla alakalı bir şey değil. Peki mutluluk nasıl bir şey? Mesela çocuğunuzun size gelip güzelce sarıldığı andaki hissettiğiniz duygu mutluluktur. Bu önemli. Eşinizin size çiçek alması mutluluktur. Ama hastanede yatarken sürekli gelip başınızda duruyorsa, sizinle ilgilenmişse ve onun varlığını hissediyorsanız bu huzurdur. Bu güvendir. İkisi arasında derin bir fark var. Huzur ruhsaldır çünkü. Çünkü siz o gittikten sonra bile kendinizi iyi hissediyorsanız onun adı huzurdur. Yani biten bir eylemden sonra devam eden şey huzurdur. Mutluluk o anlık bir şeydir. Bakın bunlar çok özel cümleler. İşte siz o mutluluğu huzura dönüştürebiliyorsanız, işte siz doğru yoldasınız. Ruhsal durumunuzu kontrol altında tutabilen güzel varlıklarsınız demektir efendim. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba. İletişim Aile Başlar, psikolojiyi konuşmaya devam ediyor efendim. Evet, ne menem şeydir bu psikoloji diyoruz ya hep. Kendi içimizde de bunları taşıyoruz. Peki, biz zihnimizde hiçbir zaman değişikliklere rağmen bazı anıları kaybediyor muyuz? Kaybetmiyoruz. Mesela ilk göz ağrısı kavramı vardır. Siz birisini çok seversiniz ve onu orada bırakırsınız. Daha sonra başka biriyle evlenebilirsiniz. Arada bir o ilk sevdiğiniz insanla alakalı gitgeller yaşarsınız. Şimdi hocam bunu bu kadar aleni konuşulur mu şimdi? Kafamızı yani dağıtacaksın filan ama gerçeğiniz bu. Hepimizin gerçeği bu. İster konuşun ister konuşmayın ama yaşanılan şey konuşulmadığı sürece acı veren şeydir. Istırap veren bir şeydir. Eğer evlendiğiniz yeni insan çok çok mükemmel birisine dönüşmüşse, öyleyse zaten ilk göz ağrısıyla ilgili bir hayal kısmınız yoktur. O ayrı bir şey. Ama gene de bir merak kısmı kalır. Çünkü bir duyu ve bir duyguyu, bakın bir duyuyu ve bir duyguyu silmek çok kolay değil. Hafızanız onu aldı. Onu unutturacak çok güzel günler içerisinde bile tatsız şeyler yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. İnsanlar maalesef yapı itibariyle olumlu şeyleri her daim ön plana koyan insan yani değiliz biz. Öyle bir varlık değiliz. Çoğumuz için söylüyorum. Olumsuzlukları baz alırız. En küçük kavgayı en büyük huzur parçalarına değişiriz mesela. Zaten lanet olsun seni tanıdığım güne sen nereden çıktın karşıma seni sevmeseydimde sana evet diyen de suç zaten seninle birlikte yaşayamak. Hayda. Küçük bir olay bu ya. Çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela o gün hanım size dedi ki şunu al. Siz de unuttunuz. Bakın unuttunuz. Ya da bilerek almadınız. Her neyse işte. Çok kötüsünü düşünelim. Bilerek almadınız. Ya dünyanın sonu değil ki. Ama dünyanın sonuymuş gibi hareket ediyorsak gerçekten bir problem var. O zaman psikolojinizi doğru bir şekilde ifade edebilecek testlere ya da bir danışmana ihtiyacınız var. Çünkü daha önce siz o adama 1000 defa, 10.000 defa teşekkür ettiniz. Değil mi? Bunu görmemiz gerekiyor. Aslında biz yine devam edecek olursak şimdi fizyolojiyle psikolojik anlamda ruhsal durumun farklarını aynı şekilde tanınmazlar bir ikinci farkımız. Fizyolojinin olayları sevgili dostlar duyularla tanınabiliyor. Bakın ruhsal olaylar ise ancak şuurda tanılmaktadır. Nedir bu? Düşünün ki karşılığı olan zihninizde karşılığı varsa bu ruhsaldır. Bedeninizde bir karşılığı varsa bu fizyolojik olaraktır. Aldığınız bir yarayı gözlerimle görüyor muyum? Görüyorum. Şuurumla da onun acısını duyuyor muyum? Duyuyorum. Şüphesiz duyduğunuz acısından görmediğiniz bir yaranın bendeki varlığını anlayabilirim. Mesela dişimiz ağrıyor ama kimseye gösteremiyoruz. Ama ağrıyor. Onun ıstırabını hissettirebiliyorum ama ben size. Değil mi? Mesela hamilelikte tabii karnı burnunda yaşayan bir kadını görebiliyorsunuz. Ay ne kadar tatlı diyorsunuz ama onu gel bakalım o her tekmeyi yediğinde ıstırabı taşıyan o kadın. Olur olur öyle şeyler. Ya gel bakalım sen bir taşı nasıl olur olur öyle şeyler. Çok basitmişmiş gibi. Hele hele bu şuna benziyor. Sınav atlatmış insanların sınava giren çocuklara ya biz de çok çalıştık hiç önemli değil. Kardeşim yani öyle her şey kendi döneminde çok zor. Bu kadar basit anlatmanın bir anlamı yok. Sen geçtin. Sen çocuk doğurmuş olabilirsin ama şu an doğuracak olan insana ya biz de oho ne doğumlar yaptık falan demenin bir anlamı yok. Onu o acıyı dindirebilecek işte şöyle yaparsan daha sağlıklı olur, daha faydalı olur. Onu unutturacak şeylere ihtiyacımız var. Ben bazen espri olsun diye söylüyorum. Yani birisine derdinizi anlatıyorsunuz ya saatlerce. Size demesin yani bekliyorsunuz ki şöyle bir formül versin. Aman arkadaşım ya sen de boş ver aldırma. 2 saatin sonunda boş ver aldırma. 2 kelime söyleyen arkadaş iyi arkadaş değil işte. O seni dinledi. Belki de dinlemedi. O ayrı bir şey. Düşünsene en sonunda boş ver aldırma. Yuh ya. Yani boş ver aldırma. 2 saat anlattın sen derdini. Ya bir çözüm bir ilaç ver. İşte bizim bir takım ilişkilerimizdeki o açmazlarımız burada saklı. Bunu anlatmaya çalışıyorum ve bu çok handikaplı bir durum. Doğru insanlar seçip doğru insanlara derdinizi anlatın. İşte öyle yaptığınızda kesinlikle belki de bir terapiste ihtiyacınız olmayacaktır. Peki biz kendi içimizde yaşadığımız bu kadar ruhsal acıyı ya da diyelim ki bedenimizin çektiği bir acıyı karşıya ruhumuza verdiği işkenceyi anlatırken nasıl olmamız gerekiyor? Çok zor değil. O konuda da şöyle bir cümleyle girmek lazım. Sen hiç diş ağrısı çektin mi? Sen hiç taş düşürdün mü? Sen hiç çocuk doğurdun mu gibi bunlarla gitmeniz gerekir. Bu cümleleri söyledikten sonra öyle böyle değil vallahi ya. İnanılmaz bir acı bu. Bazen böyle hayattan bıkıyorum, küsüyorum. İşte gördünüz mü? Fizyolojinin ruhsal olarak o ayrıldığı ama tekrar birleştiği hayat içerisinde. Çünkü dedim ya ilk başta sohbetimin başında o hayat içerisinde birlikte akarlar. Ruhumuz, ruhsal olaylarımız fizyolojik olaylarla beraber zaman içinde yan yanadırlar, etkilerler. Çevrenizdeki olaylar mesela. Değil mi? Geçtiğimiz aylarda şehit olaylarıyla hepimiz üzülmedik mi, ağlamadık mı? Hepimiz incinmedik mi? Bir annenin gözyaşını gördüğümüzde, bir çocuğun haykırışını duyduğumuzda, bir babanın o sessiz dağ gibi duruşunda ama içi yanarken bir mama gibi, bir yanardağ gibiydi. Hepimiz etkilendik. Hatta çoğu zaman kapattık televizyonları, haberleri izlemedik çoğu zaman. Hele hele kimileri vardı ki çok asil bir duruş. Hiçbir şey yapamadığı için insanlığından utanan insanlar vardı. Gerçek insanlar vardı aramızda. Hiçbir şey yapamamanın getirdiği acıyı vicdanında hissedip bırakın haber izlemeyi, birisinden bile laf duymak istemiyordu. Çünkü elinden hiçbir şey gelmiyordu. Elinden hiçbir şey gelmeyen insanların duyduğu insaniyet duygusu geldiği halde hiçbir şey yapmayanın affedersiniz hayvanlığından o kadar kıymetli ki. Çünkü elinden gelen bir şey var ve yapmıyorsa değil mi? Bu ne kadar vicdansızca, insafsızca, izandan uzak bir davranıştı. İşte bu yönüyle de hepimiz vicdanımızı taşıdığımız yerde aslında psikolojimizi de düzenlemeye devam ederiz dostlar. Peki aynı şekilde açıklanırlar mı? Açıklanmazlar. Fizik ve fizyolojik olaylar kendilerini doğuran sebeplerle anlaşılırlar. Sebep ise daima olaydan evvel meydana gelir. Ruhsal olayların açıklanmasında her zaman sebep aranmaz, bazen de gaye ve sonuç araştırılır. Olayların gayesi kendilerinden sonra gelir ve o olay o gayeye varmamız içindir. Mesela yolda koşan bir arkadaşınıza rastlıyorsunuz ve ona niçin koşuyorsunuz diye soruyorsunuz. Eğer o koşmasının sebebini açıklarken bacaklarımın kaslarında falan fizyolojik değişiklikler oluyordu ondan koşuyorum diye cevap verirse sizin alay ettiğini hükmedersiniz. Yok eğer konuşmasında gayeyi ortaya koyarak vapuru kaçırmamak için koşuyorum, otobüsü kaçırmamak için koşuyorum diye cevap verirse o zaman koşmasının gerçek sebebini söylemiş olacak ve onun bu tarzda gidişi de açıklanmış olacaktır. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda efendim bu haftada İletişim Adi Başlar programına ayrılmış sürenin sonuna geliyoruz. Konumuzu tamamlayamadık ama haftaya devam ederken bu konuya da değineceğimizden emin olabilirsiniz. Ben Fatih Akbaba, İletişim Adi Başlar'dan bugünlük de bu kadar efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.
İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.